Ayrım 10. Huzursuz Hayaletler. Glenn Mead. Sayfa 102. 23. Bölüm. Babamla konuşmam bittikten sonra mutfaktaki bir çekmeceden tabancamı aldım. Nedenini tam bilemiyorum. Belki kendimi daha güvende hissedeceğim için. Yıllardan beri sahip olduğum taşıma ruhsatı üzerimde dolu bir silah bulundurmama izin veriyor. Büyük bir tabanca meraklısı değilim. Annemin intiharından beri tabancalardan nefret ediyordum. Ama ergenlik dönemimin sonuna doğru babam kendimi savunmayı öğrenmem gerektiği kanısındaydı. Evde yalnızken ya da seyahatte gümüş renkli 38'lik Taurus'un bana bir güvenlik hissi veriyordu. Tabancayı çoğu zaman arabanın torpido gözünde, başucunda bir çekmecede veya çantamda bulundururdum. Şimdi de tabancayı yanıma aldım. İçimde açıklanamaz ve tuhaf bir kendini koruma dürtüsü vardı. Bir içgüdü, bilinmezin saldığı bir korku. Jack'in eski anahtarlarını mutfak masasının üzerine bıraktım. Ama mavi süveterle mor kapüşondan ayrılamadım. İkisine de boğulmakta olan birinin can simidine sarıldığı gibi sarıldım. Odamda oturup yatağımın başucundaki iki resmi elime aldım. Narin birer dantelmiş gibi göğsüme bastırdım. Sonunda yerlerine bırakınca iki yastık aldım ve annemin yatak odasına girdim. O odadan nefret ediyordum. Canlandırdığı bütün ıstırap ve karmaşa dolu anılarıyla birlikte nefret ediyordum. Burası son anlamıyla yüzleştiği, kendi hayatına kıydığı yerdi. Ama nedendir bilmem, burada olmaya benim için ne kadar rahatsız edici olsa da annemin çoktan yitip gitmiş varlığı tarafından teselli edilmeye ihtiyacım vardı. Şimdi rahatsız etmiyordu. Şimdi annem sığınılacak o yumuşak yerdi. Karşıdaki duvara baktım. Kasa hala orada. Annemin portresinin arkasındaydı. Annemin gözleri bana bakıyordu. O ince, mutsuz dudaklar mutsuzluğunu daha da vurguluyor, koyu kahverengi gözleri sırlarını sonsuza kadar saklıyordu. Bir de o elbisesi, kırmızı, yine o kelime, anlamı neydi? Göle ve annemin son gününde gördüğü manzaraya baktım. Sular sakin, arada bir geçen motorlu bir tekne, uzaklarda bir yelkenli. Muhtemelen annemin tetiği çekmeden önce baktığı son görüntünün bir eşi. 8 yıl, 8 uzun ve ıstıraplı yıl ve çocuklarımı yeniden görecektim. Ölümün en acımasız darbe olduğu söylenir, taşınacak en ağır yük. Oysa değil, umut daha ağır. Ve aylarca, yıllarca o umutla yaşıyorsanız, her gün bir solucan gibi yüreğinizde ilerliyor, için için kemiriyorsa, bütün enerjiniz tükeniyor, durduramıyorsunuz. Hayatınızı yeniden kuramıyorsunuz. O umut bir şekilde umutsuzluğa dönüşüyor. Asla serbest kalmayacak bir tutsak oluyorsunuz, kesin bir kanıta kavuşuncaya kadar. Şimdi kanıtım vardı. Ölüm değil, yaşam kanıtı. En azından ben öyle algılıyordum. Bir kapı açılmıştı. Bir yandan içime umut dolarken bir yandan da korkuya boğuluyordum. Önümde neler ifşa olacaktı, nasıl darbeler yiyecektim? Annemin sık sık dediği gibi bir kapı kapanınca diğeri açılır. Oysa insanı öldüren aradaki koridorlardır. Mavi süveterle mor kapüşonu yüzüme bastırıp kokladım, yeniden dağıldım, yığılacak gibi olduğumu hissettim. Bir savak açılıyor, beni anılarımla boğuyordu. İçimde bir şeyler parçalanıyormuş gibi. Jack, Sean ve Amy ile göldeki o sıcak Temmuz gününü hatırladım. Piknik yapıyorduk. Amy hemen yanımda çimenlerin üzerinde oynayıp kıkırdıyordu. Her zamanki gibi enerji yüklüydü. Başından o kapüşonu hiç çıkarmıyordu. Sonunda sıcaktan bitkin düşüp kollarımda uyuyakalana kadar. Sean ve Jack suyun kenarındaydı. Ayı oldukları bahanesiyle boğuşup otların üzerinde yuvarlanıyorlar. Sean'ın kahkahaları etrafta çınlıyordu. O gün bu mavi süveteri giymiş, çocuk vücudu tere batmıştı. Sonunda çıkardı ve belden yukarısı çıplak kaldı. Amy'nin saçının kokusunu hatırladım. Daha o sabah elma kokulu şampuanla yıkamıştım. Bunlar acıtacak kadar harika anılardı. Ama basitlikleri ve güzellikleriyle en çok acı verenler de bunlardı. Gözyaşı dökemeyecek halde olmama rağmen yine de ağlamak istedim. Sonra özlediğim uyuşukluk birden çekiliverdi. Neden bilemiyorum. Muhtemelen aynı anda birbirine zıt iki duygu, umutla korku arasında kaldığım için. Çocuklarımın hayatta olduğu umudu ve olmayacakları korkusu. Saatime baktım, 6'ya 5 vardı. Jack'in yeniden telefon etmesine 20 saatten biraz daha fazla kalmıştı. O kadar uzak geliyordu ki. O kadar sabredebilecek miydim? Uyuşukluğa girdiğim aynı hızla yeniden kendimi bir saz kadar narin ve kırılgan hissettim. Bir o kadar da bitkin. Sanki en ufak bir esinti beni yere yıkacakmış gibi. Buna rağmen pencereyi açtım, hava kararıyor, batıda gök ıstıraplı bir yanık kehribar rengine bürünüyordu. Hafif bir esinti vardı, yüzümü okşuyordu. Birkaç saniye sonra başımı yumuşak yastıklara koyup gözlerimi yumdum ve ağladım. Bütün bedenimi sarsan şiddetli kasılmalarla ağladım. Hayatımın ne kadar uğursuz anısı varsa önüme çıkmaya başlamıştı. 24. Bölüm Thunder Dağı, Smoky Dağları, Doğu Tennessee, 18.55. Akşam karanlığı, dumanlı kehribar gök alev rengine bürünmüş. Kaza yerinin çevresinde ışıklar yakılmıştı. Elektrik jeneratörlerinin sesi milyonlarca öfkeli sivrisineği andırıyordu. Brewster Tanner o akşamlık işlerini bitirmeye çalışan NTSB ekibini izlerken M&M's poşetindeki son yer fıstığını ağzına attı. Şekerini çiğneyip yuttu, boş paketi buruşturup cebine tıktı. Baş döndürücü şeker dalgası birkaç saniye sonra geldi. Öteki cebindeki şırıngayı aradı, gömleğinin eteğini kaldırınca ortaya kat kat midesi çıktı. İğnenin ucunu yağ tabakasına daldırarak pistona bastı. İğneyi çektiğinde teninde koyu bir kan damlası belirdi. Kendini daha iyi hissetmeye başlıyordu.
''Hey, döndün demek. Bu arada karımın gözü vejetaryen diyetten başka bir şey görmüyor.'' O da bu hastalığa yakalandı.
Dexter gömleğinde ter lekeleri çadırdan çıktı. Ya! NTSB görevlisinin omzunun üzerinden çadırın kanadındaki aralıktan içeriye baktı. Gözleri kokpitte bulunan ve şimdi bir masanın üzerinde duran alüminyum çantaya takıldı. Kapağı açılmış, üzerine de siyah plastik bir çöp torbası örtülmüştü. Dexter cebinden çıkardı, kumaş boyunlukla yüzündeki teri sildi.
Öyle ve akşam yemeklerinde canının istediği sebzeleri pişirirken bir çay kaşığı yağ kullan, biraz soya sosu ekle, biraz da zencefille baharat. Karım 20 kilo verdi, kan şekeri de normale döndü. Hiç böyle bir diyet denedin mi?
Tanner gömleğini pantolonuna soktu. Milyonlarcasına, hayatımın öyküsü. Bir ay önce 1 kilo verdim, bu hafta 2 kilo aldım.
Egzersiz?
''Hey, o pis sözcüğü kendine sakla. Bu akşamlık tamam mısınız?''
''Evet, burada bir nöbetçi ekibi bırakıyoruz. Şerif yardımcılarına arkadaşlık etsinler, geç oluyor. Yarın bıraktığımız yerden alıp hemen bağlamaya çalışırız. Öğle ya da akşam yemeği yedin mi?''
''Evet, biraz önce. Ana yolda buraya 15 kilometre kala bir Subway gördüm. Küçük bir torpido boyunda köfteli sandviç ısmarladım.'' Bayılmadan önce bir yem torbasına ihtiyacım var sandım. Başıyla çadırı gösterdi. İlginç bir şeyler bulabildiniz mi?
Tam üstüne bastın.
Dexter yüzünü kuruladı, yaka bandını cebine yerleştirdi. Başını kaldırıp yanık turuncu renkli göğe baktı. Smoky dağlarının karanlık silüetinin çevrelediği oldukça sarsıcı bir manzaraydı.
Harika bir gün batımı. Buralı mısın Tanner?
Mississippi'liyim. Jameson diye bir yerden.
Hiç duymadım.
Duymak istemezdin zaten. Tanrı'nın unuttuğu bir mahallede büyüdüm. Kurt köpekleri bile korkudan çifter çifter dolaşıyordu.
Evim evim, güzel evim. Bir toprak yolun dibindeki römorktu. Güzel günlermiş.
Şaka mı ediyorsun? Babamı hiç tanımadım. Asilik dönemimde bana birkaç yıl teyzem baktı, öğretmendi. Diplomalarımı almamı sağladı. Gözlerini kulübenin enkazına dikti.
Böyle bir kulübede oturmayı düşlerdim. Tuvaleti içeride, bir de bir şeyler yetiştirecek biraz toprak. Odanı 3 kuzinle paylaşmak zorunda kalmadan.
Bazılarının talihi baştan yaver gidiyor sanki. Banyoya girmek için 1 saat sıra beklemen gerekiyorsa hayır. Alüminyum çantayı açmayı becerdiniz demek. İçinde bir şey buldunuz mu bari?
Çok tuhaf bir şey Tanner. Gerçekten çok tuhaf. Gel de göstereyim. 25. Bölüm. Dexter'ın peşinden çadıra girdi. Tulum giymiş iki teknisyen bir uçak motoru parçasını incelemeye koyulmuştu. Dexter çantayı örten siyah plastik çöp torbasının başında durdu. Kutudan bir çift plastik eldiven aldı.
Tanner kalıntı falan buldunuz mu diye sordu.
Yok.
Peki ya kişisel eşya?
O da yok. Ama teorimi biliyorsun.
Biliyorum tabii Einstein.
Eldivenlerden birini eline geçirdi. Öteki yolculardan biri ya da hepsi canlı kurtuldu.
Böylesi bir çakılmadan sonra.
Uçak küçük.
Açıklıkta bodur çalılar, alev topu yok. Yeterince kaza yeri gördüm, mümkün olduğunu biliyorum.
Sence kaçı kurtuldu?
Belki hepsi ama en azından bir kişinin buradan sağ çıktığından eminim. Bu arada bütün çevreyi didik didik aradık ama uçağın ilk yardım çantasını bulamadık.
Henüz bulamadınız. Dexter sen ne dersen de gibi omuz silkti. Çalınmış olamaz mı dedi Tanner.
Yani birileri gelip gördüklerini yürüttü mü demek istiyorsun?
Neden olmasın?
Öyle olsa ilk yardım çantasından çok daha başka şeyler de götürürdü. Bir kaza yerine piranhalar gibi cas cavlak soyanları bilirim ama burada herhangi bir müdahale belirtisi yok.
Çok kesin konuşuyorsun Dexter.
Emeklilik ikramiyem üzerine bahse bile girerim.
Ya ben benimkine girmem. Federaller o kadar cömert değil.
Biraz bulaşmış kan bulduk. Bunları aile DNA'sıyla karşılaştıracağız.
Peki neden burada? Knoxville tarafında ne arıyorlardı? Pilotun Savannah'a gidiyor olması gerekmiyor muydu? Knoxville'e bir sonraki akşam gidecekti.
Haklısın, kontrol ettim. Pilotun verdiği uçuş planına göre uçak düştüğü zaman buradan 350 kilometre ötede Savannah rotasında olması gerekiyordu.
Sana tuhaf gelmiyor mu?
Hem de çok.
Radar bir şey görmemiş mi?
Görmüş, bir aktarıcı tanıtıcısı.
Bir ne?
Uçakların uçuş sırasında sadece kendilerine ait özgün bir kodu olur. Bu kod aktarıcı denilen bir cihaz tarafından hava trafik kontrole iletilir. Böylelikle trafik kontrol uçağın yükseklik, hız ve gidiş yönü sayesinde nerede bulunduğunu bilir. Atlanta kayıtları uçağın Savannah'a varması beklenen zamandan 45 dakika önce ve buranın yaklaşık 350 kilometre güneyinde aktarıcı sinyalinin hava trafik ekranından kaybolduğunu gösteriyor.
Yani bu ne anlama geliyor?
Dexter omuzlarını silkti. Uçakta korkunç bir felaket yaşandı ve uçağın kaybolduğu anlamına gelebilir. Oysa şimdi uçağın bu bölgede kaybolmadığını, parçalanmadığını biliyoruz. Burada bulundu çünkü uçak hala uçuyordu.
Kaybolan sinyal bize başka bir şeyler anlatıyor olabilir mi?
Evet, aktarıcının kullanılmaz olduğunu ya da bilerek devreden çıkarıldığını.
Bilerek mi? Neden ki?
Dexter yüzünü buruşturdu. Pilot hava trafik kontrolün haberi olmadan güzergah değiştirip başka bir yere inmek istemişse pekala olabilir.
Neden istesin?
Ben de en az senin kadar merak ediyorum ama nedenler arasında ilk sırada yasa dışı faaliyet olmalı bence.
Bunun muhtemel bir senaryo olabileceğini düşünüyor musun?
Dexter belli belirsiz gülümsedi. Hey, kanun sensin dostum, bana kalırsa her şey mümkün. Sen yasa dışı kelimesini nasıl tanımlardın? Bu oldukça geniş bir kavram.
Tanner düşünürken iki parmağını ezilmiş motor parçasının üzerinde gezdirdi. Teknisyenlerin çadırdan çıktıklarını gördü, çalıştırılan otomobil motorlarını işitti.
Aklında bir şey varmış gibi Tanner.
Kayıp koca hakkında ne biliyorsun?
Hiç.
İlginç bir geçmişi var.
Öyle mi?
Tanner'ın sesinde acı bir tını vardı. 8 yıl önce kaybolduğunda dosyayı ben inceliyordum.
Bunu neden daha önce söylemedin?
Önemli değildi.
Pekala, hala onun peşinde misin?
Aramızda kalacak, tamam mı?
Tabii.
Ciddiyim Dexter.
Kimseye söylemem.
Jack Hayes'in kaybolmasından bir ay sonra bir gece evim kundaklandı. Yangında karım öldü, ben içkiye sarıldım. Sağlık nedenleriyle 6 ay izin almak zorunda kaldım. Dexter'ın yüzü karıştı.
Öf, bayağı ağır, çocuğun var mı?
Yok, sadece ben ve Lori. Sanırım biri iz sürmemi istemedi. Kişisel bir iş olduğunu anlatmaya çalıştı.
Ne izi?
Tanner soruyu duymazdan geldi. Bu işin içinde benim bildiğimden fazlası mı var demek istiyorsun? Evet, hem de çok daha fazlası. Anlatamaz mısın?
Tanner başını sallayarak soruşturma gizliliği alanına giriyoruz dostum dedi. Dexter kaşlarını kaldırdı.
Kundakçıyı yakaladılar mı peki?
Hayır, dosya hala açık ama zanlı yok. İşte o yüzden bu işe kendini adamanı istiyorum ya, elinden gelen yardımı yapmanı. Ayrıntılar ne kadar önemsiz görünse de hepsini öğrenmek istiyorum. Hem de herkesten önce öğrenmek istiyorum. Bana bu iyiliği yapar mısın Dexter?
Tabii, elimden geleni yaparım.
İçimden bir ses adamın eski karısının ciddi tehlikede olabileceğini söylüyor.
Ne tehlikesi?
Kocası. Bu kazadan kurtulduysa ortaya çıkacağına bahse girerim.
Neden çıksın?
İşte bunu açıklayamam. Bu işin bir sürü gizli tarafı var. Aslına bakarsan Sid de işin içinde. Ama federallerin önceliği var.
Ordu ceza işleri soruşturma dairesi mi demek istiyorsun?
Evet efendim.
Ama tehlike konusunda emin gibisin.
Eğer hayattaysa evet, eminim.
Neden kayboldu ki?
İşte bu bambaşka bir öykü. Başka bir gün anlatırım. Ama acayip bir öykü olduğunu bil.
Ya, acayip dedin de alüminyum çantayı hatırladım. Öyleyse sana acayibin üzerine koyacağım bir çilek vereyim. Kreması ile birlikte bir çilek.
Eline ikinci eldiveni geçirir ve çantanın üzerindeki çöp torbasını kaldırırken Dexter'ın gözleri bir şaşkınlık ifadesini taklit eder gibi ardına kadar açıktı.
Gözlerine bir ziyafet çek bakalım.
26. bölüm. Geçmiş. İnsanın kendini kandırması kolaydır. Çocukken annemin çok fazla içtiğini bilir ama içmiyormuş gibi davranırdım. İçkiyi bırakmaya çalıştığının da farkındaydım. Kendine yazdığı minik notlar bulurdum. Pazartesi başla, sadece su, bol bol hareket, başaracağım. Tanrım, yalvarırım ayık kalmama yardım et. Bana bu korkunç kötü bağımlılıkla savaşacak irade gücünü ver. Dener ve başarısız olduğu zaman da babamı dehşete düşüren alışkanlığıyla bir cigaralık tüttürürdü. Bazen delice bir öfkeyle içki şişelerini kırıp parçaladığına, kızgınlığı geçince de odasına çekilip uykuya yenik düşene kadar ağladığına tanık olurdum. Pek sözünü etmese de 7 çocuklu ailesi çok yoksuldu. 2 dönemlik bir toprak üzerindeki yıpratıcı ve umutsuz mücadelesi kaçış düşleri görmesine, babasının çorak kırmızı toprağı ve doğru dürüst bir para çantasına sahip olamayacak kadar yoksul annesi yerine hayallerinin büyüyeceği daha verimli topraklar aramasına neden olmuştu. Annem düzgün vücutlu güzel bir kızdı ve varlıklı kocasının el üstünde tuttuğu malikane sahibi bir hanım olmak istiyordu. Ama arzularına erişmek için ne gerekli zekaya ne de klasa sahipti. Düşleri Gatsby gibi yeşil ışığa hep önünden kaçan parlak bir geleceğe inanırdı. Babamla Georgia'da Athens kentindeki bir dansta tanışıp aşık olmuştu. Aşık olduğu bir West Point mezunu beyaz, kusursuz üniforma ve terfi imkanıydı. Babasının önemli bir çiftliğe ve işlek bir muayenehaneye sahip zengin bir doktor olmasıyla babamın günün birinde dolgun bir mirasa konma ihtimali de onu etkilemiş olmalıydı. Babamın onu sevdiğini, can attığı statünün hiç olmazsa birazını sunmak için çok çabaladığını biliyorum. Oysa her ilişkide bir seven bir de sevilen vardır. Babam sevendi ve karısını sevindirmeye çalışmaktan hiç geri durmayacaktı. Onda 5 yıldızı general kumaşı olmamasına rağmen annem hayal kurduğunda kocasını genel kurmaya layık görürdü. Babamın çıkabileceği en yüksek rütbe albaydı ve bu annem için hiç yeterli değildi. Birkaç kadehten sonra ver yansın ederdi.
İki yıldızı general yaptıkları o salak Maguire eşek kırmasından da aptal. Sen akıllı bir subaysın Frank. Neden seni general yapmıyorlar?
Babam omuz silkmekle yetinir ve bunu soracağın kişi ben değilim derdi.
Her şey ilişkiye bağlı Frank. Daha fazla ilişki kurmanız gerek. General Hogue'yu yemeğe çağır. Ben yemek yaparım, bir iki içki. Ona nasıl yetenekli parlak bir subay olduğunu gösterelim.
Annemin parçası olmak istediği sosyal çevre bir şekilde hep içkinin çevresinde dönüyordu. Babamın daha da yüksek rütbeye terfi imkanı olsa bile annemin içkiye olan aşkına kurban gitmiş olduğu kanısındaydım. Ama durumumuz her zaman böyle değildi. Düğün resimlerini hala saklarım. O resimlerde 19 yaşında parlak gözleri düşlerle dolu mutlu bir genç kadın görürüm.
Oysa hangi nedenle olursa olsun düşlediği hayatı yaşamadı. Babamla evliliği de gençlik umutlarını gerçekleştirmek için aradığı araç olmadı. Babama beklendiği kadar yüksek bir miras da kalmadı. Babası ya da altın kalpli harika bir adam olan büyük babam hayatının son dönemlerinde akıl sağlığını yitirmişti. Yumurtalık kanserinden kaybettiği eşinin acısıyla kendini zenginlerin kumarına, borsada oynamaya verdi. Teknoloji krizinde bütün hayatı boyunca biriktirdiklerini ve topraklarının çoğunu, Knox County'de yüzlerce dönümlük birinci sınıf arsa kaybetti. Elinde sadece Knoxville, Loudon'daki bir hektarlık çiftlik kaldı. Sanırım annemle babamın çoğu zaman tartıştıkları, kapıştıkları, kavga ettikleri en önemli konu buydu. Çoğu kıvılcım annemin öfkeli içkiciliğine dayanırdı. Önce iğneleyici sözler başlar, ardından tabancalar çekilirdi. Çatışma kızıştığında alana toplar sürülür ve sonra ailemizin askerinin kazanamayacağı tam bir savaş yaşanırdı. İşler bu raddeye geldiğinde annem öfkesini haftalarca, hatta aylarca sürdürebilirdi. ''Senden nefret ediyorum Frank Kelly, nefret ediyorum, yolumun üzerinden çekil, o sefil yüzünü görmek istemiyorum, beni duyuyor musun, sağır mısın sen, beni duyuyor musun?'' dedim. ''Sen beceriksizin, hayatı kaymış sefil herifin tekisin.'' Oysa annemin kırılgan bağımlılığına rağmen babam onu hala seviyordu. Görevle bir yerlere gittiğinde gönderdiği mektuplar ya da notlar cevapsız kalsa, annem alkolizmin etkisindeki ruh haliyle çiçeklere dokunmasa da seviyordu. Babamın ona yurt dışında bir görevden yazdığı her mektubun ya da çiziktirdiği her seni seviyorum notunun annemin yatak odasında doğumumdan bir yıl önce babamın yaptığı ve annemi kırmızı şifon elbiseyle gösteren portresinin arkasındaki kasada saklandığını biliyordum. 18 yaşına geldiğim ve babamın askeri mağluriyet maaşıyla, annemin hep hatırlattığı gibi, emeklilik armağanı niyetine aksak bir sol ayak proteziyle 50 yaşında emekli edildiği zaman Fort Campbell'dan bir daha dönmemek üzere ayrıldık. Babam bizi çok uzaklara değil, birkaç yüz kilometre öteye, Knoxville'e çocukluğunu geçirdiği ve babasından kalan mütevazı çiftliğe götürdü. Orada dedesinin Birinci Dünya Savaşı'ndan dönünce 1918'de inşa ettiği basit bir çiftlik evi vardı. Babam Loudon Gölü'nün nefes kesici huzurlu manzarasını tamamlamak için evi elden geçirdi. Cam ekranlı bir odayla bir de iskele ekledi. Çiftlikte göl manzaralı iki katlı bir konuk evi bulunuyordu. Bir zamanlar annemin Kyle'a hamile kalmasından önce babamın askere alma bölümünde çalıştığı dönemde 4 yıl çiftlik evinde kalmış, o evden güzel anılarla ayrılmıştık. 10. Ayrımın sonu. Sayfa 112.